Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumun üzerinden biraz konuşup şunu anlatmaya çalıştım. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak hesap vermek yerine tam da tekrar söyleyeyim gazete pencerede de çünkü öyle kullanılmış haklılar da hesap vermek yerine hesap sorma yoluna gitti ve kendine ilişkin hiçbir şey anlatmadan ne olup bittiğini doğru düzgün söylemeden bir şeyler yaptı. Bugün iktidar gazeteleri tabii ki oradan görmüş. Hürriyet iyi köpürtmüş mesela mevzuyu. Nedim Şener üzerinden Amerika ile bir çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini, herkesin buna hazır olup olmadığını sormuş mesela. Çok acayip bir şey. Muhtemeldir ki bundan sonra televizyonlarda işlenecek teori de bu olacaktır. CNN Türk üzerinden özellikle yapılacak hikaye. Yayını paylaşın da aşağıdan Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan yapayım. Oradan devam edelim. Daha üzerine konuşacak çok şey var çünkü. Bunu sormuş. Onun dışında ne var? İşte HDP'liler mesela Abdülkadir Selvi dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması sırasında oraya bir de milletvekili gitti. Kimin gittiğini de çok iyi biliyoruz falan yaptığında o milletvekilinin kim olduğunu sormuş. Bildiğini sormuş. Sormuş ama mesela onun bir kadın milletvekili olduğunu öğrenmiş. Allah Allah çok ilginç. Demek ki önümüzdeki dönemin şeytanlaştırılacak insanı belli şu anda. Ama ben size Abdülkadir Selvi'nin yazısından başka bir bölüm okuyacağım ve Kemal Bey'e diyeceğim ki Kemal Bey ya hakikaten kimle konuştuğunuza dikkat etmeyi düşünür müsünüz düşünmez misiniz bilmiyorum ama en azından ben söyleyeyim size de ya öyle bir ifade var ki yazısının içinde bazısının dikkatini çekmiştir bazısını çekmemiştir muhtemelen ama ya çok ayıp bir ifade ya gerçekten çok ayıp bir ifade. Onlar var. Onun dışında valla pek fazla bir şey yok. Yani batık bir ekonomi, darmadağın bir aşı sistemi, Covid-19 salgını, işsizlik, enflasyon, bütçe gerçekleşmeleri. Bunların içinde dün sabah anlattım yani bütçedeki açık geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlanmış durumda şu anda. Ve dağıtılmış bir toplum kesimi yok. Yok yani hakikaten yok. Esnafa verdin desen adamlar kan alıyor. Doktora vermedin, hemşireye vermedin, ne bileyim polise vermedin, asker. Kimseye bir bok para vermedin ama biz ikiye katlamışız. Pandemi koşullarında nereye harcadık o parayı? Tartışılacak tabii. Ama işte bütün bunlara baktığınız zaman bu hamasetin gerekçesini de görüyorsunuz elbette. İlk yayın birçok insanın hoşuna gitmedi. Tam da beklediğim gibi ama biliyorsunuz burada birilerinin hoşuna gitsin diye konuşmuyorum ben. Yani seveceksiniz, sevmeyeceksiniz bilemem. Bu değil sorun olan. Ben sadece kendimce hakikatin yanında durmaya çalışıyorum. Yani bunu birilerinin söylemesi gerekiyor. Süleyman Soylu'nun yaptığının dün sadece goy goy olduğunu birilerinin söylemesi gerekiyor. Başlayalım gazetelerle. Hürriyet gazetesinden başlayalım. Neden? Şöyle sorular geliyor. Neden tekrar Hürriyet okumaya başladın? Vallahi şundan dolayı Hürriyet okumaya başlamadım. Ara ara atlıyorum zaten biliyorsunuz ama şunu yapmaya çalışıyorum. İşin nereden topluma soslanarak dağıtıldığını gösteren en iyi gazete hala Hürriyet. Hakikaten. Nereden nasıl bir sos basılacak, nereden nasıl gösterilecek, Ahmet Hakan üzerinden nasıl bir algı politikası yürütülecek. Hala en iyi örnek o. Bir de Abdülkadir Selvi'yi pas geçmeyin derim. Hande Fırat'ı pas geçmeyin derim. Çünkü topluma verilecek mesajlar onlar üzerinden dağıtılıyor. Gara'da ne oldu ziyaretleri bugün Hürriyet'in manşeti? Katliamın fotoğraflarını gösterdiler. Milli Savunma Bakanı Akar'la İçişleri Bakanı Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret edip Gara'da yaşananlar hakkında bilgi verdi. Bu. Dakika dakika tüm operasyonları anlattılar. Ailelerin istismarlarından bahsettiler. Mağara girişinde sadece göz yaşartıcı gaz kullandık dedi Hulusi Akar. Bu arada orada bir operasyon yapılıyor. Terör örgütüne bir operasyon yapılıyor. Yani işin bir boyutu da atizi itizi de bir yanda birbirine karışmış durumda yalnız ha. Çok ciddi söylüyorum. Yani teröre yönelik, terörle mücadelede bir operasyon yapılıyor. Yani öyle bir yerden değerlendiriyor ki insanlar. Biz saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Terör operasyonu bu ya. Terör operasyonu. Ne bekliyorsun yani? Bir dağın imajındaki bir mağaradan bahsediyorsun. Ama insanlar öyle bir şeyler anlatıyorlar ki yani bizde hakikaten atizi itizi birbirine karıştı. Onun için de Milli Savunma Bakanı çıkıp şu açıklamayı yapmak zorunda. Ya mağaranın girişinde göz yaşartıcı gaz kullandık biz sadece. 13 insan ölmüş. Bizim konuştuğumuz bu. Erdoğan'a hakaretten soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada hakaret eden Hollandalı aşırı sağcı Wilders hakkında soruşturma başlattı. Geert Wilders. Bu faşistin manyağın önde gideni zaten biliyorsunuz bunu. Irkçı, düpedüz ırkçı, saklamayan ırkçılardan bu. Bir de saklayanlar var. düpedüz ırkçı. Ama beni ilgilendiren şey şu. Ne yapacaksınız mesela Ankara'ya geldiğinde bir dönem Bush'u çuvalla yakalama ekibi vardı. Onun gibi gözaltına mı alacaksınız? Öyle bir soruşturma mı bu? Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip ya. Küçücük bir haber. Hürriyet'in birinci sayfasında var. Diğer gazeteler görmemeyi tercih etmişler. O yüzden burada da hakkını teslim etmek lazım Hürriyet'in. Diyarbakır'da önceki gün bir genç kadın öldürüldü biliyorsunuz. Yani sadece bir kadın daha öldürüldü diye duyurulmuştu. Gülistan Şaylemez. Katilin kardeşi Abdullah Şaylemez olduğu ortaya çıkmış. Katil ifadesinde namus meselesi demiş. Ya namusunuz da yerin dibine batsın. Siz de onunla birlikte yerin dibine batın. Bir daha çıkmayın topraktan ya. Vallahi toprak sizi kabul edecek mi bilmiyorum ama mümkünse çıkmayın ya. Hala namus diyor ya. Hala namus diyor. Sağlık Bakanı Koca bir hayli rahatlamış. Şimdi diyeceksiniz falan böyle haber mi olur? Bakan rahatladı. Oh ya çok gaz var. Öyle değil. Hürriyet gazetesinin aynı zamanda başyazarı biliyorsunuz Osman Müftüoğlu. Niye sizde ırkçı yok mu? Buyurun Fatma Hanım bunu mu çıkarttınız? Tebrik ediyorum ya. Vallahi bravo. Bunu mu çıkarttınız yani? Niye sizde ırkçı yok mu? Bravo. Osman Müftüoğlu'na konuşmuş Fahrettin Koca. Sinovac'la anlaşmamıza göre Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak demiş. Ölü virüs aşısı tercihinin yan etkisinin azlığı, depolama, dağıtım, kullanım açısından doğru olduğunu vurgulamış. Ayrıca önlemlerin bir süre daha devam edeceğini işaretini vermiş. Şimdi haklı olarak siz diyorsunuz ki geç bunları. Bunları geç. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Karadeniz'de üst üste yaptığı kongrelerle ilgili bir şey sormuş mu? He, yok be. Ama birlik ve beraberliğin çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde lazım mı bu? Aşk olsun. Aşk olsun. Yani Rize'de kongre yapıldı kahkahalar eşliğinde. Trabzon'da kongreler yapıldı tedbir alındı. Kime? Kameralara. Tribünden görüntü yok. Tedbir bu. Osman Müftüoğlu bunu sorar mı? Heh şimdi anladın mı neden Osman Müftüoğlu Hürriyet gazetesinin başyazarı? Heh çiçek ol, çiçek ol, çiçek olsun herkes. Göreyim. Ondan sonra haberin başlığını Sağlık Bakanı Koca'yı rahatlamış gördüm. Çok iyi ya. Böyle bir yüzüne şey gelmiş. Yani böyle bir sempati var falan. Ya yani biz göreceğiz bunu. Bu arada Hürriyet gazetesindeki o yazı Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Dünkü meclis oturumundan önce erken gitmiş. İktidar kulisi boşmuş. Hatta Kavaslar'a sormak zorunda kalmış. Ya milletvekilleri yok mu diye. Genelde öyledir. Milletvekilleri yok olur zaten. Milletvekilus onlar yok olan bir tür. Yanında yok olurlar böyle. Sormuş çok merak etmiş. Çünkü iktidar milletvekilleri yerlerini almışlar. Harıl harıl çalışıyorlarmıştı. Bak şimdi bir cümle okuyacağım sana güzel kardeşim. İçerideki konuşmalar hikaye biz çok bugün yarım saat onu konuştuk. Üzerinde tepinecek falan değilim geç. Anlayan alan alsın oradan. Fakat Abdülkadir Selvi'nin bir cümlesi var. Bana değil. Bana değil. Hani kendisiyle fikir bilgi paylaşmaktan çok hoşlanan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na herhalde bunu açıklar diye düşünüyorum. Hani dedim ya içeride insanlar kimler geldi kimler gitti gelenler gelmeyenler. Muhalefet kulisinin girişinde Enis Berberoğlu ile karşılaşınca bir an dejavu yaşadım. Ben de sabah kalkar direkt dejavu yaşarım. Hep. Dejavusuz hayatın bir anlamı yok ya. Vallahi tadı yok yani. Kemal Kılıçdaroğlu oturum başlamadan bir dakika önce Enis Berberoğlu ile birlikte geldi. Türkçe açısından sıkıntılı Enis Berberoğlu ile karşılaştıysam ve Kemal Kılıçdaroğlu onunla geldiyse Kemal Kılıçdaroğlu ile de karşılaşmış olman lazım değil mi? Değil. Nasıl oluyor bilmiyorum. Dünle ilişkin olarak da bir izleyici takvimin haberiyle ilgili. Ya sevgililer gününde patladık diye 15'inde nasıl yayınlanıyor bu herifin mektubu diye sormuş. Yani sevgililer gününü yaşadın gecesinde mi yazdın diye. Olur böyle şeyler. Hani uzmana sorduğun zaman yazı yazarken olur. Kılıçdaroğlu oturum başlamadan da meclisten ayrıldı. Dikkat! Kılıçdaroğlu iki bakanla görüştüğü için midir? Yoksa dostlarını kızdırmamak için mi? Orasını bilemedim ama oturuma kalmadı. Sorum geldi. Kimdir Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları? dostlarımızla birlikte seçimi kazanacağız ifadesindeki dostlar mı? Mesela Meral Akşener mi? Onlar gelmedi diye. Mesela HDP'nin eş genel başkanları mı? Onlar gelmedi, ben de şey yapmayayım. Dostları onlar çünkü onun. Ben ne çirkin bir ifade, görüyor musunuz? Niye yazılır böyle bir şey? Ya kardeşim sen gazetecisin. Laf sokucu değilsin ki sen. Sen gazetecisin. Yazıyorsan bir şey doğru düzgün yaz. Yazamıyorsan hiç yazma. Takla atacak illa. Dostlarını kızdırmamak için gelmedi. Bence öyle ya ana. Neyse işte Kim abi, size anlatır nasıl olsa. Konuşursunuz, görüşürsünüz kendi aranızda. Erdoğan'a 5 soru, bugünkü Cumhuriyet'in manşet soruları. İktidar PKK katliamına ilişkin meclisi bilgilendirdi. Kılıçdaroğlu millet adına yanıt istedi. 1. Vatan evlatlarını kurtarmak için 5,5 yıl ne yaptınız? 2. Seçimlerde mektup dilendiğiniz Öcalan'dan neden çağrı yapmasını istemediniz? İlk yerinde söyledim ya. Çok doğru soru bu. Evet, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu sonuna kadar eleştiririm. Evet, hakkım da bu. Eleştirilecek çok şey var çünkü. Ama şu soru var ya, tam sorulması gereken soru. Ya adamdan mektup alıp gelmeyi, televizyonda okutmayı biliyorsun. Neden yapmadın bunu? Neden yapmadın? Ben size söyleyeyim mi? Çünkü böyle bir şey olsaydı o dönemde 13 insan, bu insanlar, 13 canımız eğer alınmış olsaydı o zaman şu kullanılacaktı. PKK ile pazarlık yapıldı, bu 13 insan geri geldi. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Değil mi? Ne kadar ayıp, ne kadar acı bir şey, görüyor musunuz? Çok doğru Kılıçdaroğlu'nun sorusu. Çok doğru. Trump'la dostluğunuzu neden kullanmadınız? 4. İnsan hakları örgütlerini neden devreye sokmadınız? 5. Operasyondaki başarısızlığı kim üstlenecek? Bu işin sorumlusu kim? Ben soruyorum işte. Ben de soruyorum. Pazartesi sabahından beri soruyorum kardeşim. Millet kafasını kuma gömdüğü andan itibaren soruyorum. Kim? Dün sabah söyledim ya, hani gazeteciyim diye gezen pek çok onursuzun da sorması gereken soru. Artık sorabilirsiniz. Erdoğan söyledi çünkü. Reis'den çıktı cümle. Başarısız olduk dedi. Bu kadarını sorabilirsiniz ya. Hani kalan haysiyet kırıntınızla en azından. Kim o zaman başarısız olan birader diye. Sorsana. Onu bile yapamazsın. O kadar korkuyorsun ki çünkü. HDP'den sonra sıra CHP'lilerde, iktidar Gara'dan yola çıkarak dokunulmazlık dosyalarını indirecek. Selda Güneysun'un haberi. MHP lideri Bahçeli'nin Gara katliamını anımsatarak bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözlerinin perde arkasında iktidarın HDP'yi kapatmaya yönelik hamlesi bulunuyor. Vallahi tarihi hata olur. Tarihi hata olur. Yani deminden beri söylüyorum, ben daha önce de konuşmuştuk bunu. İnsanların önünde yapılacak kurumsal bir birliktelikten rahatsızlık duyanlar var. Yani siz zannediyor musunuz şimdi CHP ile HDP daha yakın, CHP ile İYİ Parti yakın duruyor. Ama HDP onlara yaklaştığında CHP ve İYİ Parti tabanı sadece rahatsız oluyor. Hayır. HDP tabanı da bu birliktelikten hiç de hoşnut değil. Hiç değil hem de. Bu konuşulmuyor mesela. Ama şunu unutmayın. Eğer HDP'ye böyle bir şey yapılacak olursa HDP'nin oyu hem de konsolide olmuş haliyle, bir araya gelip toparlanmış haliyle olduğu gibi Millet İttifakı'na çöker. Erdoğan bunu düşünmeyecek kadar siyasetten uzak bir tip mi sizce? Gözünü seveyim ya. Yani çok saçma bu. Ne yapacaksınız biliyor musunuz ancak? Doğu ve Güneydoğu'da bütün sandıkları kapatacaksınız. Burada oy verdirmiyorum kardeşim. Ancak bu. E böyle bir şey de yapamayacağınıza göre. İktidar için ya kamikaze dalışı olur bu. Kamikaze dalışı olur. Gidişi öyle çok hızlanır ki hem de. İlk kişi olarak karma komisyonda HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri öne alınacak. Dokunulmazlıkların düşürülmesinin ardından teröre destek gerekçesiyle yargılama başlatılacak. Bu süreçte siyasi partiler yasası değişikliği hızlandırılacak. Yasaya terörle iltisaklı partiler ibaresinin konulması planlanıyor. Sonra CHP'li vekillerin fezlekeleri gündeme getirilecek. Yani dışarıdaki ittifak çok daha kolay sağlanır. Vallahi bak. Yani geçmişte mesela müttedeyin kitle çok iyi bilir bunu. Erbakan'ın meşhur bir kerhen destekleme tavrı vardı, hatırlıyor musunuz? Çok içimize sinmiyor ama destekleyeceğiz. Destekleyeceğiz. O kerhen birliktelik bir sağlanır ki aklınız hayaliniz durur. Hani hep söylediğim, ben bunu potansiyel olarak görüyorum. Ödünç oy demedim hiç dediğim bu önceki seçimlerde HDP'nin aldığı oy var ya. Bak o işte blok potansiyel oy olarak, blok oy olarak döner potansiyelden. Herkes de görür bunu. Kanıt gösterildi, ABD teyit etti. Şartlı kınama krizinde geri adım. Ya bu da ayrı bir rezalet ya. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin haber burada da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'daki, geçebiliriz bu haberi, direkt geçelim bence, hiç gerek yok. Bir izleyici şey sormuş ya. Dün geldi, olabilir miyim? Şuradan bakayım da bir saniye. Bazen ayırmam gerekiyor aslında ama ya kusura bakmayın, yetişemiyorum. Yok. Buradan çıkmıyor en azından. Ya şunu sormuş. Diyor ki yani mealen söylüyorum. O kadar sık konuşuyor ki Erdoğan televizyonda. O kadar çok konuşuyor ki. Hani sen diyorsun ki ben izlemiyorum, nasıl beceriyorsun? Vallahi bal gibi. Ya arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu'nda, burada avukatlar da var, yayını izleyen hukukçu çok fazla var. Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı zaman televizyonu değiştirmek diye bir suç yok. Vallahi bak, radyoyu kapatmak, televizyonu kapatmak diye bir suç yok. Hadi oradan demek diye bir suç yok mesela. Yapabilirsiniz. Ben yapıyorum. Müthiş rahatlık. Yani ses çınlama öy derken böyle bir çeviriyorsun. Acayip güzel bir huzur, böyle dinginlik. Ciddi söylüyorum. TCK'da böyle bir suç yok. Rahat olun. Size öyle anlatılıyor. Biliyorum, farkındayım. Ama yani kandırıyorlarsa öyle bir şey yok. Rahat olun. Başladığında tık. Devlet Bahçeli mesela benim için televizyona çıktığı anda konuşmasına gerek yok. Direkt değiştirilmeli. Neden? Ya bu yayını izleyen ülkücüler defalarca burada konuştuk işte. Söylüyorum. Ya şu anda durumu en ağır olan ülkücüler Türkiye'de. Ciddi söylüyorum. Yani yakınlarının, sevdiklerinin, eşinin, dostunun, çoluğunun, çocuğunun yüzüne nasıl bakıyor insanlar bilmiyorum ben. Bilmiyorum yani, bir şey anlamıyorum. Çok zor kardeşim, bunun anlatılabilecek bir yönü yok. Ya şu soruyu sorduğun zaman herkes mavi ekran oluyor. Bütün ülkücü arkadaşlarım var kardeşim benim. Evet, siyasi görüşümüz çok farklı. Taban tabana farklı. Ama benim 1 milyon yıllık arkadaşım. Biliyorum yani, sonuçta insan olarak tanıyorum, biliyorum. Bu harekete yıllardır bağlı. Ama şu soruyu sorduğunuz zaman herkes mavi ekran oluyor. Ya kardeşim, Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'la ilgili ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Ve Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diye meydanlarda bas bas bağırdı. Şimdi bizim 2023 adayımız da odur diyor. Nasıl oluyor bu diyorsun? Mavi ekran oluyor herkes. Haklı. Haklı kardeşim, buna verilebilecek bir cevap yok ki. Yok. Kalıyor böyle herkes. Onun için yani çok şey ya, onların işi çok zor. Harbiden acayip zor. Ama onu bilin yani. Hakikaten böyle bir suç yok TCK'da. Başladı, çat değiştiriyorsun. Acayip böyle bir dinginlik ya. Bir anda yedi göller gibi oluyor ortalık. Sessiz. Of, çok şahane bir şey. Devam edelim. Sabahın manşeti: Gazi hemşirenin ümidi söndü. Hemşire Zeynep Yılmaz PKK pususunda göğsünden yaralanmıştı. 5 yıldır yolunu gözlediği sevgilisi Ümit Gıcır'ın Gara'da alçakça şehit edilmesiyle bu kez kalbinden vuruldu. Allah sabır versin, hakikaten çok zor ya. Çok zor. Gara düştü, devam et, geçebiliriz. HDP'nin kapatılması elzemdir. MHP'lileri geçebiliriz. Bak. Bak, gördün mü? Geçti. Bu kadar. Sözcü'nün bugün manşeti çok konuşulacak bir haber. Yani bu haberin altından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle yerel yönetimler başkanları falan nasıl kalkacak bilmiyorum. Hakkını teslim etmek lazım mesela. Ben kaç sene oldu? Sanırım 15 yıl falan oldu. 2006 yılı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, hatalı bilgi de vermek istemem ama NTV'de muhabirken, yanlış hatırlamıyorsam, Samsun İl Teşkilatı'ydı galiba. Orayla ilgili hem de çok sağlam bir haber yapmıştım. O dönemin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı hemen gitti. Nihat Ergün'dü. Nihat Ergün'ü de aradım. yani haberi yazdım ben, hazırladım haberimi ama teyiden hani AKP yönetimi ne yapacak? O kadar elimde çok netti çünkü dosya. Aradım, çok şaşırtıcı bir tavır sergiledi ve dedi ki doğru ya, biz şey başlattık, inceleme başlattık zaten. İsterseniz dedi, gelin bir çay ikram edeyim, burada konuşalım. Çok çok şaşırtıcı değil mi? Hayal gibi geliyor şimdi size. Vallahi doğruya doğru hakkını teslim etmem lazım kardeşim. Yalan söyleyemem ki. Ben haberi yazdım, hazırladım, gittim. Nihat Ergün'le hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara Balgat'taki Ceyhun Atıf Kansu'daki genel merkezinde, ikinci kattaydı galiba ofisi, tam hatırlamıyorum. Çıktım, bir çay içtik, orada konuştuk. Bana kendi hazırladığı dosyanın içindeki ithamları da söyledi. Ve bendekiyle zaten eşleşiyordu. Birebir aynıydı neredeyse. Ve onun üzerine, yanlış hatırlamıyorsam Samsun, hata yapmak istemem çünkü üzerinden 15 sene geçti. 1 milyon şey girdi içine. Ama teşkilatın tamamını mesela görevden aldılar. Tamamını çökerttiler. Bunu niye anlattım? Haberi dikkatli dinleyin. Sözcünün manşeti. AKP'li yöneticiden AKP'li başkana ağır eleştiri. Oğlun çuvalla para götürürken esnaf ekmek götüremiyor. Ney? Bak. Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Savacak, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şanlıurfa İl Yönetimi'nin üyesi İbrahim Savacak, belediye başkanı Abidin Beyazgül'e siyaset mafyacılığı yapma dedi. Oy oy. Şanlıurfa'da AKP kavgası. Evren Demirdaş'ın haberi bu arada. Hakkını teslim edelim. Bugün çok araklanacak bu haber çünkü. Evren Demirdaş yapmış haberi. İl yönetimi üyesi olan İbrahim Savacak, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül'ü sosyal medyadan zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Başkan Beyazgül'e sen milleti AK Parti'den küstürdün diyen Savacak şunları söyledi. Senin oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor, millet evine ekmek alamazken senin oğlun 120 trilyon hastane açıyor. Urfa'da 120 milyon liraya hastane açılıyormuş. Dostluğa, komşuluğa, duyun. Urfa'da yaşayanlar 120 trilyon diyor. 120 milyondan bahsediyor muhtemelen burada. Hastane açıyor. Bu para nereden geldi? Siyaset mafyacılığı yapma. Sen milleti Erdoğan davasından soğuttun, yalancısın demiş. Ayrıca fakir fukaraya belediyenin kapılarını aç, insanları dinle, şeytanı dinle ve münafıklık yapma diye de eklemiş. Yalnız hocam sizin parti kaydı ha, bak ben bir şey söyleyeyim ya. Koskoca Hazine Bakanı Instagram'dan istifa ediyor. Adam laf sokacak Twitter üzerinden gömüyor. Bence kurumsal yapı çöktü, olduğu gibi çöktü. Ciddi söylüyorum artık, kimse güvenmiyor. Normalde bunun, bu işin silsilesi nedir? Demin anlattığım kişi, ben yani Nihat Ergün üzerinden örnek verdim. Şu anda vallahi bilmiyorum kimdir yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız. Ama normalde bu iş böyle yapılır. Yani bu kişi AKP'nin il yöneticisi, eğer belediye başkanından şikayetçiyse partisinin milletvekilleri üzerinden önce genel merkeze haber yollar, sonra kendi ulaşır. Ve genel merkezde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarına iddiayı çıkartır gösterir. Ya sonuçta evet eleştiriyorum, çok eleştiriyorum. Nasıl kurulduğunu, nasıl yaşadığını biliyorum çünkü partinin. Ama doğruya doğru böyleydi. Böyle yapıldı yani, biliyorum. Haber yaptığım için biliyorum. Şimdi öyle bir kurumsal yapı yok kardeşim. Koptu. Koptu. O bitti. Tek kişi ol diyor, oluyor. Öl diyor, ölüyor. Bu kadar. Hop gitti. Ama bu alet çok konuşulur. Bak bugün mesela diyor yani, millet evine ekmek alamazken sen 120 milyon liraya hastane açıyorsun diye onunla. Bugün Murat Ağrel'in kitabı çıktı, Parsel Parsel adı. Parsel Parsel. Ankara'nın 25 yıllık kabusu Melik Gökçek'le ilgili yazdıkları. Belgeli bilgi. Yani Murat'ın nasıl yazdığını biliyorsunuz zaten hepiniz. Takır takır. Bülent Arınç'ın 8 Haziran'da açıklayacağım dediği şeyleri üzerinden geçti 6 sene. 5,5 yıl oldu. O gün açıklayacağım deyip sonra partisini vatanından daha çok sevdiği için kaçınılmaz bu. Zaman zaman öyle değilmiş gibi davranır çünkü kendisi ama gerçek budur. Onun anlatması gerekenlerin tamamını belgelendirerek yazıyor. Tamamını. Vallahi kitabın yolu açık olsun, okuyucusu bol olsun. Ben de okuyacağım, burada da anlatacağım zaten size. Devam edelim. Çürük gıda kuyruğu diye bir haber var. Dün bunu akşam yine bir izleyici yani bu fotoğrafı yolluyorum ama çok içim kan ağlayarak yolluyorum. Baktığınız zaman sizin de öyle olacak diye. Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de Gülen Yüz Yaşamla Mücadele ve Yaşatma Derneği. Bir dernek var. Yardım Derneği, özür dilerim. Bu dernek ucuz gıda pazarı kuruyormuş her gün. Ve orada soğukta, bu kadar İstanbul'da kar yağıyor. Görüyorsunuz işte, Ankara'da buz gibi hava. Dün gece -15'i bulmuş yine. İnsanlar orada sıraya giriyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Ucuza satılıyor. Ama ucuza satılanlar ne biliyor musunuz? Son kullanma tarihine çok az kalmış bir takım paketli gıdalar ya da meyve ve sebzenin çürümüş ama tam yok olmamış hali. Sonra birileri çıkıp diyor ya, utanmadan, arlanmadan böyle boyun eğiyor. Yoksulluğu bitirdik biz. Yoksulluk bitti. Ben fotoğrafı gördüm, gerçekten böyle, hani zaten göğsümüzde artık öküz sürüsüyle yaşamaya çok alıştık. Ama hafta sonundan beri çok daha ağır yaşıyoruz. 13 insan kaybettik çünkü. Böyle yani hikayeyi neresinden tutsanız insan, ölüm soğukluğu oturuyor insanın üstüne ya. O 13 insan ne yaşadı? 5,5 sene içinde ne hissetti? Her gün ölüm korkusuyla nasıl yaşadı? Ne düşündü? Allah bildirmesin der ya eskiler. Allah sevdiklerine sabır versin. Devam edelim. Sözcü gazetesi böyle ama manşeti çok tartışılır Sözcü'nün. Bir kez daha söyleyelim. Haber Evren Demirtaş'ın. Bugün çok araklanacak bu haber. O yüzden hani biz yapmayalım en azından o saygısızlığı. Evren Demirtaş'ın eline sağlık diyelim. Ağır bir haber çünkü. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti: ölümlerin sorumlusu saraydır. Gara operasyonunun sorumluluğunu almayan ve bu durumu iç siyaset malzemesi yapan iktidar cephesine muhalefet tepkili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Dün hiç çevirip çevirmeden laks diye söyledi. Sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır diye. Bu kadar net. Bu kadar net. Bence tam da böyle olması gerekiyor zaten. Ya bugün Mustafa Mert Bildirici'nin bir haberi var. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden. Vallahi yayını Diyarbakır'dan izleyenler. Ha Fatma Hanım, her şeyi bağırıyorsunuz yani böyle. O ırkçılık mı, o Kürtleri sevmiyorsun sen falan diye. Lütfen bir dinleyin. Diyarbakır'da varsa yakınlarınız bir sorun bakalım, teyit edecekler mi bunu. Mustafa Mert Bildirici bugün Bir Gün gazetesinin birinci sayfasında itfaiyenin ödeneği Kur'an kursuna diye bir haber yapmış. İtfaiye ödeneği Kur'an kursuna. Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye bütçesini Kur'an kursu projesine aktarmayı sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin pandeminin yakıcı etkisi devam ederken gerçekleştirdiği Kur'an kursu yapım işi ihalesi sonuçlandı. Ekim ayında itfaiye ve koordinasyon merkezleri yapım projeleri harcama kaleminden Kur'an kursu projelerine kaynak aktaran kayyum yönetimi, Bismil'de inşa edilen yatılı Kur'an kursu için 7.8 milyon liralık sözleşmeye imza attı. 8 milyon liraya, 8 trilyon. İtfaiyenin parası. Bir sorun bakalım. Daha önce de itfaiye projeleri harcama kaleminden Ergani ve Silvan ilçelerinde yatılı kız Kur'an kursu yapım projesine kaynak aktarılmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin kayyumu Münir Karaloğlu ve feshedilen belediye meclisine atanan bürokratlar. Nasıl? Şahane değil mi? Sonra işte söylüyorsun, diyorsun ki ya bilime inanmıyor kardeşim bu insanlar. Bazıları bozuluyor. Alakası yok canım, olur mu öyle şey falan diyor insanlar. Çok çok acayip ya. Devam edelim. Bir Gün gazetesi böyle. Beşli çetede ihale kavgası. Ya hani beş büyük şampiyon adayı var ya. Nasıl ya? Ya sürekli bunlar kazanıyor ya bütün ihaleleri. Sağ elimde beş parmak, sol elimde beş parmak, say bak say say bak. Çocuk şarkısı. Cengiz Holding ihale nedeniyle Limak'ı, Sancağın BMC'si de Kocaeli Belediyesi'ni şikayet etti. Durun siz kardeşsiniz. Yok, beter olun ya. Kamuoyunda beşli çete olarak da bilinen şirketler ihale kavgasına başladı. Pasta, elimle gösterdim, çok üzüldüm. Pasta çok küçük. Valla artık yani kurtarmıyor ki. Cengiz Holding çoğu ihalede partneri olan Limak'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale nedeniyle şikayet etti. Limak ihaleden elendi. Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum diyen eski AKP MKYK üyesi, eski MAO'cu Ethem Sancan, BMC'si, AKP'li Kocaeli Belediyesi'nin alamadığı otobüs ihalesi nedeniyle Kamu İhale Kurumu'na başvurdu. İhaleyi Karsan kazanmıştı. Durun siz kardeşsiniz. Beter olun, girin birbirinize. Pasta küçücük, hap kadar artık. Hap kadar kardeşim. Genelde orada öyle çıkar kavgalar. Yani çok anlatılır valla. Hani nasıl söyleyeyim size, yani böyle gerçekten Reşat Ekrem'de de çok vardır bu. Oranın kavgası. Nerenin? Oranın işte ya. Oradaki kavgalar öyle olur. Çaycı maycı girer, kapıdaki bekçi girer kavgaya. Genelde öyledir. Müşteri dalar. Kavga nereden çıktığı bilinmez. Genelde müşteri kavgasıdır. Evrensel, operasyon muhalefete yöneldi manşetiyle çıkmış bugün. Rehine kurtarmada başarısız olan Gare operasyonu içeride muhalefeti ezme operasyonuna dönüştürüldü. Muhalefet partilerinden aydınlara iktidarınkine aykırı görüş açıklayan herkes hedefe konuyor. İktidar ortağı Bahçeli'den HDP hemen kapatılmalı çıkışı geldi. Ne yapılmaya çalışıldığını 3 gündür konuşuyoruz. Asıl sorun elimizde yeterince aşı olmaması. Tabipler Birliği'nin düzenlediği aşı hakkında merak ettikleriniz adlı online panelde Profesör Doktor Kayahan Pala, toplumun %67'sinin hastalığa karşı bağışık hale getirilmesiyle virüsün salgın yapma özelliğini yitireceğini söyledi. Aşılar kamu malı olmalı diye konuştu. Bence de. De. Yok. Olsa hiç mi yok? Hiç yok. Vallahi yok ya. Allah sizi inandırsın. Yok kardeşim. Yok yani, ne yapalım? Elden gelen bu hocam. Sağlık Bakanı bile ne diyor? Aşı olsa biz günde 500 bin, 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon. Yani işte 500 bin yaparız biz diyor. İşki aşı olsun. Ben de onu söylüyorum işte. Ama ben sıradan yurttaşım, sen bakansın, seni söylememen gerekiyor. Alın size infazın kayıtları. Yeni Şafak'ın manşeti. Şehit fotoğrafları ve otopsi raporları ABD'ye tek tek gösterildi. Yani Halil içeriği goygoyluyor. Salgın. Bugün Yeni Şafak'ta var bu haber. Küçücük kullanmışlar sürmanşette. Ben sabah baktım. Dedim ki ulan ya, bunların kafa hakikaten uçtu tamamen. Vaka rekoru Karadeniz'de diye bir haber var. Onun yanına da Sağlık Bakanı'nı koymuşlar. Vaka rekoru Karadeniz'de, Erdoğan'ın üst üste kongre yaptığı iki il hıncahınç lebalep dolu salonlarda Rize ve Trabzon. Abi bizim ne eleniği de. Salgın iğne ucu kadar küçülecek. Ne kadar? İğne ucu. Hap şu ya. Şu kadar. Fahrettin Koca sosyal medyadan vatandaşlara aşı çağrısı yaparak aylardır yaşadığımız korku sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek, sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım dedi. Çiçek ol, çiçek ol, çiçek olun hepiniz. Dün söyledim ya Fahrettin Bey, yani ben bir hekim değilim, haddim değil. Ama mesela size dün Türk Tabipleri Birliği'nin sayfasından ttb.org.tr, orada duruyor. Hipokrat yemini, hekimlik andı. Bakın oradan madde madde anlattım. Siz hekim değilsiniz. Gerçekten değilsiniz. Ya da hekimlik andına inanan bir hekim değilsiniz. O zaman da evrensel standartlarda olmuyorsunuz zaten. Çünkü oradan madde madde gösterdiğim şekilde siz tüccarsınız. Oysa halk sağlığını düşünmek öyle bir şey değil. Eğer düşünüyor olsaydınız şunu yapmak zorundaydınız. Bakın, yapmalıydınız demiyorum, yapmak zorundaydınız. Çıkıp burada böyle kongre düzenleyemezsin kardeşim. Hekimler ölüyor, eczacılar ölüyor, eczacı kalfaları ölüyor. Sağlık çalışanları, hastane idare personelleri, ambulans şoförleri, paramedikler, bunlar ölüyor bu insanlar. Yapamazsın bunu demeniz gerekiyordu. Diyebildiniz mi? Osman Müftüoğlu'na ne dediniz? Bir de hatırlayalım mı? Ben sabah çok etkilendim ondan ya. Çok, gerçekten çok hoşuma gitti. Sağlık Bakanı Koca bir hayli rahatlamış. Nasıl yani? Ya yüzüne bir renk gelmiş. Nasıl güzel ya. Konuşuyor, ağzından bal damlıyor. Böyle yani. Çok rahatlamış gördüm ya. Çok. Halk rahatlamadı. Olur, o da olur ama iğne ucu kadar küçülecek ya. Senin bu hayat çıktı. Onda yani yapacak bir şey yok. Başarısız olduk. Kim başarısız oldu? Bu ezanları susturan mı? Kim başarısız oldu kardeşim? Başarısızlığın sebebi. Bu bayrak inmeyecek oğlum. Ama bir sonraki hayat. Bak bugün gör, bir sonraki hayatın ucunu gör, uykun kaçar. Dersin ki Allah'ım al canımı, bir an evvel öbürüne başlayayım ben. O kadar güzel. Bu hayat olmadı. Ne yapacaksın? Yani işte. Her zaman da her şey olmuyor anam. Şehitleri ben gördüm, iftira atmayın, hepsi tek kurşunla vurulmuş. Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babası Şeyhimiz Kaya konuşmuş. 13 şehidimizin tamamını gördüm, hepsi tek kurşunla şehit edilmiş. Kimse iftirayla devletimizi karalamasın dedi. Allah sabır versin, evladını görmüş adam bu halde. Haberin her unsurunu bir kenara koyun. Daha ötesi var mı ya? Bu arada yayın arasında çok sayıda mesaj gelmiş. Twitter üzerinden de çok yazan olmuş. Yazanların hepsinde de bazılarında hala yeşil top duruyor. Oğlum size haber vermediler mi lan? Ciddi söylüyorum, böyle yağmur ormanlarının dibinde falan İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğini bilmeyen tipler çıkıyor ya arada. Onlar gibisiniz. Lan yeşil top mu kaldı? Mahir Ünal onun üzerine adam bacalara filtre takılmasını savunuyordu. Sonra takılmamasını savundu, tekrar takılmasını savundu. Arada sakalı bıyığı kesti. Cam gibi görüşmeler yaptı. Dolmabahçe döndü, sakal bıyık bıraktı, o görüşmeleri lanetliyor. Şimdi sizde hala yeşil top var ya. Hakikaten sizin kafa gitmiş. O arada bana çok fazla mesaj yollamışlar. Twitter'dan paylaşımlar var fazla sayıda. Diyorlar ki Öznur Çalık dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahit gösterdiği, konuştuğu Pervin Buldan'la dediği. Öznur Çalık konuşmuş ve demiş ki hayır, Pervin Buldan aynen böyle dedi. Nerede demiş bunu? A Haber. Hasla la vislas bebeğim. Görüşürüz o zaman. Sen bizi arama, biz seni ararız. Mutlaka buluruz biz seni. Ciddi söylüyorum. Çok beğendik yani. Yani çok başlıyor ama biz ararız seni. Sen bizi arama. Adamın bana şahit gösterdiği yer... Ha, bu arada olmuştur olmamıştır'a girmiyorum, o değil derdim. Ama bana şunu anlatıyorsan sen, A Haber'de yayınlandı diyorsan, abi A Haber'de neler yayınlandı ya? Ya PlayStation oyun şifresini, bak PlayStation oyun şifresini, daha ne diyeyim kardeşim? Hani bu gerizekalılıkta Everest artık. Ciddi söylüyorum, gerizekalılıkta tırmanılabilecek noktaya 6 ayrı noktadan değil tek arterden çıkmak bu. Hem de koşarak çıkmak. Oyun şifresi L1R1 kare kare yazmış adam mesela. Tamam mı? Yani normalde sen bunu çift dalarken kullanıyorsun forvet oyuncusuna. Herif çıkartıp diyor ki FETÖ'nün kodları. Bak bunu muhabir söylüyor. Zaten o hani ne yaptığı konusunda hiçbir fikri yok onun. Editör alıyor yiyor. İstihbarat şefi yiyor. Haber müdürü yiyor. Genel yayın yönetmeni yiyor. İzleyici yiyor en fazla ve birbirlerine anlatıyorlar evden kodlar çıkmış la diye. Öbürü diyor ki kod ne lan? Lan oğlum olmuyor mu şöyle, hani üstünde küçük cebi de var mavi. Evden o mu çıkmış? He o çıkmış. Aralarında öyle giyiyorlarmış. O kafa ve bana bunu gösteriyor adam. Diyor ki A Haber'de yayınlanmış ya. O zaman kesin doğrudur. Kesin doğrudur. Tabii Takvim Gazetesi de yazarsa tam inanırım. Ama sadece A Haber'de çıktıysa biraz inanırım. Takvim'de yazdıysa benim için gerçektir. Yani çünkü ya o ayrı bir birliktelik ya. Fred Astaire ile Ginger Rogers gibi o. Yani böyle onları birbirinden ayırman mümkün değil. Ayırırsan tadı olmaz. Gerçekten hiç tadı olmaz yani. Onlar başka bir grup. Archie ile Shota gibi. Herif bunu ikna etmeye çalışıyor. Yayınlasın. Vallahi bak atmıyorum, öyle bir tane iki tane değil. O kadar çok mesaj gelmiş ki. İşte çıktı kadın söyledi orada. Nerede? A Haber. A Haber. Evet. Hayırlısı. A Haber'e de işte yapıyorlar öyle. Çok Allah'tan iyi televizyon. İyi dayanıyor yine bu kadar saçmalığa. Bugün sizi Nafiz Hoca'yı okurken ya bu heriflerde şöyle bir trip var. Başlarına gelen her kötü şeyden birileri sorumlu ama kendi asla değil. Ya bugün size öyle bir örnek mektup göstereceğim ki diyeceksiniz ki Ya yuh be birader, yuh yuh. Bunu nasıl akıl ettin? Ama işte akıl normalde bulunması gereken yerden 1 metre 20 santim daha aşağıda olunca ve böyle 3 santimlik bir alana sıkışınca yapacak bir şey kalmıyor. Emeklilikte çifte maaş imkanı. Nasıl? Çalışıyorsun. Nasıl çalışıyorsun? Emekli oluyorsun, çalışıyorsun. Nerede? Ha bilmiyorum, iş yok. Yani pazarcılık yap, limonsat, taksi şoförlüğü, ne bileyim başka işler, kuryelik. Vallahi doğru Serdar Bey, stüdyonun kamerası isyan edecek yakında diyor. Hakikaten ben çok bekliyorum bunu. Yemin ediyorum bir gün bir mikrofonun düştüğünü ve düşerken böyle hani şöyle A Haber'de bir yayın sürerken böyle mikrofon çat diye atacak kendini yere. Ve o sırada o algoritma üzerinden anlaşmış olacak, şöyle bir altyazı belirecek ekranda bütün A Haber izleyicilerinin göreceği şekilde sizin yapacağınız haberin ta diye. Ben bekliyorum bunu. Artık kimsenin dayanabilecek hali kalmadı. Saçmalığı tırmalıyorlar adamlar artık. Bak, şimdi dedim yani takvim de yaparsa benim için önemli diye. Hatırlıyor musunuz? Akşam gazetesinden bir haber okudum size. Ve dedim ki ya bu artık ayıp ya, ayıp, gerçekten abartıyorlar. İnsanlar açlıktan geberiyor bu ülkenin esnafı. Dükkanlar kapanıyor ardı ardına. Sahne sanatçılarının, performans sanatçılarının, müzisyen herkesin, bütün sanat dallarıyla uğraşanların hayatları karardı. Ama kongreler, parti kongreleri yapılıyor esnaf ölürken diye. Ve bunun üzerine işte yeni düzenleme geliyor, hatırlıyor musunuz? 45 dakika kuralı gelecek. Hatırladınız mı? Bak şimdi. Restoranlarda 45 dakika sevinci. Ney? Ya duydular, bir sevin, bir sevin o esnaf. Anam, anam, anam. Öyle böyle olmaz. 45 dakika. Sosyetikler koronavirüsten korktu, bu yüzden mağazalardan uzak durdu. Kıyafet aldırmak için özel asistan tuttu. Ajda Pekkan da bu modaya uydu. Hocam restoranlarda 45 dakika sevinci diyordun. Ha, onun başlığını attık. Biz, haberi yok onun. Nasıl yok lan? İç sayfa, 6. sayfada diye bir şey attık. Uzantı attık da yok bir şey yani. Bu. Yani. Dün haberi yapınca sevinmişlerdir diye düşündük. Mutlaka sevinirler ya. Mantıklı tabii. Ha bu arada gazetenin hani hep o övünüp yerlere göklere sığdıramadığı ahlak anlayışına ilişkin bir haber. Vay anasını. 300 bin liraya taşıyıcı anne dalgası. Vay anasını. Tamamla cümleyi. Tamamlayamıyorsun. Gebe turizm patladı. Gebe turizm mi? Yani tabir tamamen saçma ve çirkin de, yine de turizm değil de turizmi olsaydı o. Hani senden çok şey beklemek bu aynı zamanda ama. Genç kadınlar taşıyıcı anne olmak için ajansların kapısını çaldı. 9 ay 10 gün için 300 bin liraya varan paralar aldı. Yüzlerce çift anne baba olmak için yurt dışına çıktı. Vay anasını. Bu haber sadece takvimde. Düşün artık nasıl bir haber. E-spor, ama sporun S'si dolar işareti. Pandemi günlük hayat gibi spor karşılaşmalarını da kısıtladı. Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen e-spora ilgi arttı. Sektörün değeri 1,5 milyar dolara çıktı. Dünyada en çok kazananlar. Bir de köpürtelim. 1. Johan Sundstein. Takma adı Notali. Notol. No tail. Neyse lan işte. 27 yaşındaymış. Danimarkalıymış. 7 milyon dolar kazanıyormuş. Jesse Waninka, takma adı Jerax'mış. Finlandiyalı 6,5 milyon dolar kazanıyormuş. Anatan Pham, takma adı Ana'ymış. Avustralyalı 6 milyon dolar kazanıyormuş. İşte kalanları var falan filan. En çok kazanan Türk. Zantares. Türkiye'de en çok kazanan oyuncu Zantares. Gerçek adı da Can Dört Kardeş. Şimdiye kadar 187 bin dolar ödül aldı. Big takımıyla CSGO oynuyor. Evet. Çocuğu buraya koydunuz ama iyilik mi yaptınız bilmiyorum. Sonuçta bu ödül vergiye tabi mi ki? Sıkıntı olmasın sonra. Sıkıntı olabilir. Evet. Herpes. Herpes mi? Nasıl, uçuk anlamında? Yok yok, pes ayrı. İş adamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar çantanın ağzını açtı. Çantanın ağzını mı açtı? 605 bin liraya Hermes aldı. Ha, çantayı söylüyorsun sen. Sarı çantasını Instagram'da göstermek için ne yapacağını şaşırdı, tepki topladı, görgüsüzlük. Yok canım. Aşk olsun. Ya bu dönem çok öküz, çok görgüsüz yaptı. Yani ama hanımefendi öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. 605 bin liraya neyle övüneceksin? 605 bin lira ne ki? Ha, yeni parayla mı? Ben de gaza geldim. Arkada benim çünkü 135 bin liraya aldım şey var, ansiklopedi var. 135 bin lira vermişim ya. Ama 6 sıfırdan önce işte. Vay arkadaş, 605 bin lira mı vermiş çantaya? Bak orada da vergi çıkar. Sıkıntı olur ya. Erdal Acar'a sorarlar. Çünkü eşiymiş ya. Sen ne kadar vergi verdin dayıoğlu diye. 605 bin lira. Yani 605 bin liraya çanta aldığın zaman sabah öpücükle kaldırıp bir şey gönderiyordur herhalde, değil mi? Dolma falan sarıyordur. Ne bileyim, sıkıldığında derdini dinliyordur en azından. Yılın mektubuna hazır mısınız? Bak dedim ya, bu heriflerde bir takıntı var. Ne olursa kötü kendinden değil. Asla onunla bir alakası yok. Hep birileri, dış güçler. Hep onlar yapıyor ya. Hocam, 47 yaşındayım, tansiyon ilacı kullanıyorum. Evet. Erkekliğimi bitirdiler. Kim? Bitirdiler hocam. Hocam erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben ne yapacağım hocam? Manyak mısın birader sen? Harbiden düz manyak mısın sen? Bak, 47 yaşındasın ve tansiyon ilacı kullanıyorsan, sana doktor bunu seni sevmediği için, bu herif eğer bunun ırkı sürecek olursa bunun ardından gelecekler, imparatorluğumuzu çökertecek falan, böyle bir derdi yoktur onun, o doktorun. Sen umurunda değilsin, sıradan bir dosyasın onun için. Bunun erkekliğini bitirmemiz lazım. Nöbetçiler alın. Herhalde böyle kuruyor kendi kendine. Bütün hekimler birleşiyor. Diyorlar ki bak, Hayrettin gelecek, aramızda çok sağlam bir plan yapmamız lazım. Neden? Erkekliğini bitireceğiz. Neden? Kıllık olsun diye. Gerçekten böyle psikoloji içinde yazıyor herif. Doktorlar bana karşı, benim erkekliğimi bitirecek. Neden? Kıskanıyorlar. Şimdi ben ne yapacağım hocam? Cevap. Gerilme, panikleme. Ney? Gerilme mi? Hocam çok yerinde olmamış. Zaten adamın derdi biraz gerilebilmek. Gerilemediğinden şikayet ediyor. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Diyor ki, özür dilerim, elim yaptım. Geçmiş olsun diyor. O da doktor sonuçta. Arıyor arkadaşlarını, diyor ki oğlum başarılı olduk lan, bitirdik lan herifi. Ağlıyor hüngür hüngür, bana yazdı diyor. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ney? Öyle mi yazmışım lan ben? İlacı veren meslektaşım. Harbi yazmışım lan bilerek vermedi diye. Doktor doktor o ilacı veren. Evet yazılmış yani artık. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver, ilacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibi yap. Yani ölelim, ölebiliriz, hiç sorun değil. Erkeklik bozulmasın, değil mi? Çok mantıklı. Bence çok mantıklı. Yani doğrusu bu. Ölebilirsin. Sonuçta tabutun kapağı kapanıyor mu, kapanmıyor mu? Bizim derdimiz bu. Yoksa yani ne olabilir, ne olacak? Hepimiz ölmeyecek miyiz? Hepimiz ölmeyecek miyiz? Ama yani o tabutun kapağı nasıl duruyor? Beni ilgilendiren o. Hayrettin'i bitiriyoruz aramızda. Yemin ediyorum manyak bu. Düz manyak ya. Hocam, eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktor spor yap dedi. Haftada 3 kere maç yaptım. Bu kez de erken boşalma sorunum var. Ne yapmam gerekiyor? Halı sahada 3 kere maç yapma. Hocam, canımın içi söyle. Uzun süredir kabızlığım var. Doktor, huzursuz bağırsağım var dedi. Ne içebilirim? Gül suyu. İyi mi gelir? Yok yani, huzur verir o anlamda. Su sesi bak çok iyi gelir. Huzursuz bağırsak rahatsızlığını bu kadar küçümsemek doğru mudur bilemedim de. Hocam, ben 6 aydır depresyondayım. Hanımla da bir araya gelemiyorum. Neredeyse hiçbir şey hissetmiyordum. Neden? Olmadı şimdi bu. Olmadı. Şimdiki zaman kullanıyorsun. Neredeyse hiçbir şey hissetmiyordum deyip geçmişe dönüyorsun. Hissediyor musun, hissetmiyor musun? Erkekliğin öldü mü hayrettin? Saklama bizden. Bütün tıp camiası senin üstüne oynuyor. Yemin ediyorum seni bitirecekler. Aralarında anlaştılar. Hayrettin bitsin. Hayrettin'in ırkını kurtalım yeter. Çünkü Hayrettin başımıza bela olacak. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Bence hoca yazarken soruları zaman zaman kafa gidiyor. Valla sıkılıyor ve diyor ki lan ya böyle köşenin diyor yani tam köşesine diyor, köşe bendine diyor hatta. O arada da kafa uçtuğu için abuk sabuk şeyler yazıyor araya. Sonra okuyor, bence okuyor bunları. Yani okumadan konanlar da Ergün Diler yazısı gibi değil, bunlar okunuyor. Ama hoca biraz da goy goy yapmak için atıyor bunları ortaya. Ya sağlıklı bir insan şunu söyler mi ya? Erkekliğimi bitirdiler hocam. Kim? Doktorlar. Allah'tan siz kabzımansınız, size söylüyorum yani. Yoksa size de anlatmam bunu. Böyle bir kafa. Var böyle insanlar, var içimizde yaşıyorlar. İşte dikkatli olmak lazım. Tanımıyorsun ki abi, kavun değil ki yani kıçını koklayıp alasın, bunların hepsi öyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olmayacak. Aynı olmaması için de çalışıyoruz zaten. Çünkü biz farklılıklarımızla zenginiz ve bu zenginliği bu coğrafyaya, toprağımıza, kendi ülkemize, memleketimize yaymak istiyoruz. Bunun için konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve uzaklık ayrılık getirecek bir süre sonra. Oysa direnmek mümkün, birbirimizi kabul ederek, diğeri öteki beriki demeden kabul ederek. Demokrasi böyle bir şey. Çok zor. Çok boktan, çok tatsız bir sistem. Ama becerirsen var ya, of tadından yenmez, o kadar güzel. Çok zengin bir hayatın oluyor çünkü. Her şeyi düşünen insanlar oluyor etrafında. Hiç az şey değil. O yüzden birbirimizden korkmayacağız. Konuşacağız. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Veya derseniz ki ya ben bu yayına destek olsam da nasıl olsam? Bakın şöyle olabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütece bir dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Bunu doğrudan ünsalunlu.com.tr'de benim internet adresimde de görebilirsiniz. Sayfamda, orada da var abone ol düğmesi. Dokunursanız 5 kuruş harcamadan bu yayını desteklemiş olacaksınız abone sayısının artışıyla. Ama bir de yayını YouTube'dan izliyorsanız şu yukarı doğru baş parmak hareketi var ya, beğen tuşu. Ona dokunursanız çok sevinirim. Çünkü o yayını beğendiyseniz tabii. Çünkü o YouTube'un herkese bu yayını önereceği anlamına geliyor. Hiç az şey değil. Abone ol düğmesi bu işe yarıyor. Sadece bir tek mail adresi yazacaksınız. 5 kuruş çıkmayacak cebinizden. Yanında da abone olduktan sonra küçük bir zil işareti var. Ona da dokunacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Ha unuttum. Bir de katıl düğmesi var. Katıl, YouTube'un yayıncılar için sağladığı, getirdiği bir avantaj. Bu yayını aylık küçük katkılarla 5 lira, 15 lira, 60 liralık katkılarla 3 ayrı kategoride desteklemek isteyenler için. İstemeyenler için böyle bir zorunluluk yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı ve her zaman parasız olacak. Katıl düğmesi ünsalunlu.com.tr'de de var. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz, her sabah söylüyorum ya, ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olacağı, yüzünüzün güldüğü şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.